her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine capcanlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran Perşembe. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Türkiye'de milli yas ilan edildi. Sevgili dostlar, ve bayraklar yarıya indirildi. Başbakanlık İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle bir günlük milli yas ilan etti. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Pekala, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Peki bu saldırının perde arkası nedir? Ayrıntılar nedir? Mont giyen saldırgan nasıl fark edildi? Ayrıca oğlunu terör örgütü IŞİD'den kurtaran Tunuslu bir Tuğgeneral saldırıda nasıl hayatını kaybetti? Hepsini aktaracağız efendim. Bir de başka ayrıntılar da var. Oğlunu IŞİD'den kurtaran Tunuslu Tuğgeneral'den başka. Bir de Türk eski milli güreşçi var. Yaralılara yardım ederken hayatını kaybetti. Hepsini anlatacağız. Peki terör örgütü IŞİD Müslüman olduğunu, Allah yolunda savaştığını filan söylüyor, iddia ediyor. Tabii İslam'la, insanlıkla, bırakın İslam'ı, Müslümanlığı filan, insanlıkla ilgisi olmayan bu terör örgütü son zamanlarda neden Türkiye'yi hedef seçti? Bu konuda uzmanların da görüşleri var, aktaracağız. Dünyadan başsağlığı mesajları var. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz mesajları var. Bazı ülkeler bayraklarını yarıya indirdi ve binalarını kırmızı beyaza boyadı. Türk bayrağının rengiyle. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun bugün kime insan değilsin sen diye seslendi. Ayrıca yayın yasakları ile ilgili bizim de konuklarımız olacak. Eski RTÜK Başkanı Nuri Kayış programımızın içerisinde bize katılacak ve yayın yasaklarını konuşacağız. TRT'nin davranışlarını, yayıncılık anlayışını kendisine soracağız. Ve tabii ki terörle mücadele ederken medya nasıl davranmalı, Nuri Kayış'la konuşacağız. Taksiciler fırsatı özellikle acıları fırsata çevirmenin adı esnaflık mıdır acaba? Soracağız bunu. Özellikle de taksicilere soracağız. İnsanların acılarını, insanların içine düştüğü zor durumu fırsatçılığa çevirmek acaba esnaflık mıdır? Sevgili dostlar, ahlakın yerini uyanıklık mı aldı acaba? Uyanıklığın adı mı ahlaksızlık? Ahlakın adı mı uyanıklılık oldu Türkiye'de? Hep beraber düşüneceğiz. Türkiye'de sevgili dostlar, öğretmenler nasıl mesleğe alınıyor? KPSS sınavıyla mı? Siz hala öyle mi zannediyorsunuz? Görüşülmekte olan bir kanun tasarısına bir madde eklendi. Ve o maddeye göre artık öğretmenler mülakatla işe alınacak. Yani sözlüyle. KPSS sınavı tarihe karışıyor sevgili dostlar. Bu konuyla ilgili yasa maddesi var önümüzde. Evet, o madde önümde. Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor. Daha doğrusu öğretmen olmak isteyen herkesi. Artık KPSS'ye gerek yok. Sözlü mülakatla öğretmen olabileceksiniz. Ama nasıl? İlerleyen dakikalarda Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Canser Güven anlatacak. Ve yine saldırıyla ilgili olarak eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in RSFM'e yaptığı açıklamaları aktaracağız. Başbakan Binali Yıldırım, teröristler yanlarında getirdikleri silahla çevreyi tarayarak içeri girmişler dedi. Binali Yıldırım'ın açıklamalarına da kulak vereceğiz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Amili futbol takımının primleri adeta Türkiye sorunu haline geldi. Evet, amili futbol takımının prim meselesi sevgili dostlar. Ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda amili futbol takımının oynadığı futbol. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Habertürk televizyonunda bir spor programına katıldı yorumcu olarak ve açtı ağzını yumdu gözünü. Amili futbol takımını öyle sert sözlerle eleştirdi ki adeta yerden yere vurdu. Fatih Altaylı'nın sözlerine de kulak vereceğiz birazdan. Ve her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini sizlere aktaracağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, haberleri hem okuyacağız hem de sizlere anlatacağız. Her sabah yaptığımız gibi Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, şu andan itibaren bizi Periskop üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz. Zaman zaman Periskop üzerinden de bu canlı yayınla tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. İnternete olan ve akıllı telefonu olan herkes, artık herkes de var zaten. Periskop üzerinden de hemen bizi izleyebilirsiniz. Burası Türkiye canlı, canlı canlı. Sevgili dostlar, ölü sayısı maalesef arttı. Dün size verdiğimiz zaman Atatürk Havalimanı'ndaki IŞİD saldırısından sonra 36'ydı ölü sayısı. Maalesef gün içerisinde yaralıların da hayatını kaybetmesiyle beraber ölü sayısı 41'e ulaştı. Bayraklar yarıya indirildi. Başbakanlık İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan etti. Tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısı dolayısıyla bir gün süreyle yas ilan edildiğini bildirdi. Son olarak 10 Ekim 2015'te gerçekleşen Ankara Garı saldırısında da 3 gün yas ilan edilmişti. Peki bu saldırı nasıl gerçekleşti? Saldırının ayrıntılarında neler var sevgili dostlar, değerli dinleyiciler? Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı öncesinde polislerin dikkatinin ölü sayısını daha da azalttığı da ortaya çıkıyor. Polisin dikkatli olması, polisin suçluyu gözünden tanıması, hatta kıyafetinden tanıması ne kadar önemli değil mi? İşte aynı şeyler yaşanmış. Havalimanı'ndaki saldırı öncesinde teröristi takibe alan polis memuru cep telefonuyla mont giymesinden şüphelenmiş saldırganın. Dışarıda tabii büyük bir sıcak var, 30 derece sıcak, ama üzerinde montla gezen birisi var. İşte terörist oydu. Çünkü üzerine sardığı canlı bombaları saklıyordu IŞİD teröristi. İşte o dikkatli polis abi teröristin fotoğrafını çekip amirine de göndermiş. Polis memuru, abi bu adam hırsıza benziyor, takip mi etsek diye de sormuş fotoğrafı gönderdikten sonra. Amiri de takip edin demiş. Canlı bombaların Türk vatandaşı değil yabancı olduğu da belirtiliyor. Polis canlı bombalardan ikisinin Dağıstanlı, birinin de Özbek uyruklu olduğunu ifade ediyor sevgili dinleyiciler. Teröristler Türkiye'ye ne zaman giriş yapmışlar? Bakın, ay sonundayız. Bugün 30 Haziran. Haziran'ın sonundayız. Yarın Temmuz'a giriyoruz. Teröristler 25 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapmışlar. Hem de patlattıkları Atatürk Havalimanı'ndan. Peki 25 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan teröristler bombayı patlattıkları tarihe kadar yaklaşık bir ay nerede kalmışlar? İstanbul'da kalmışlar. Aksaray'da bir ev tutmuşlar. Ev kiralamışlar ve Aksaray'da kalmışlar. Olay günü de taksiyi nereden çevirmişler? Fatih'teki bir alışveriş merkezi var. Historia Alışveriş Merkezi. Taksiye oradan binmişler. Üzerlerine bombayı sararak taksiye binmişler. Düşünebiliyor musunuz? Üzerlerinizde kilolarca sarılmış bomba var. Taksi çeviriyorsunuz ve kendinizi patlatmak üzere havalimanına gidiyorsunuz. Bombaları saklamak için de o sıcakta üzerine mont giymişler. Teröristleri takip eden ve bu esnada vurulup yaralanan kahraman polisin eşinin hamile olduğu da tespit edildi. Üç terörist valizlerine Kalaşnikov da koymuşlar. Zaten etrafı işte o silahlarla taradılar. Teröristleri havalimanına getiren taksiciye göre saldırganlar biraz çekik gözlüymüş. Zaten Dağıstanlı ve Özbek uyruklu olduğu da belirtiliyor. Özbek uyruklu olduğuna göre zaten çekik gözlü olması da normal. Olay yerinde iki el bombası, bir Kalaşnikov tüfek ve Glock tabanca ele geçirilmiş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın deyimiyle Kalaşnikov değil. Bekir Bozdağ diyor ki keleş. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir bakanı Kalaşnikov ifadesini kullanmak yerine böyle kahvehane ağzıyla, sanki kahvede arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi diyor ki keleşlerle taramışlar, keleşlerle. Aferin Bekir Bozdağ, çok güzel konuşuyorsun. Bugün yayınlanan gazeteler sevgili dostlar işte bu saldırının ayrıntılarını aktarıyor. Canlı bombalar terminale bu şekilde gelmişler ve Türkiye'de işte Atatürk Havalimanı'ndan girip Aksaray'da tuttukları bir evde bu şekilde yaşamışlar sevgili dostlar. Başbakan Binali Yıldırım, teröristler diyor yanlarında getirdikleri silahla çevreyi tarayarak içeri girmişler. Belki bu noktada yeni tedbirler almak gerekebilir dedi. Başbakan Binali Yıldırım bu tedbirlerle ilgili bir açıklama yaptı. Kendisine kulak verelim.
Teröristler normal güvenlik sisteminden geçemeyince geri dönüp valizlerinde bulunan uzun namlulu silahlarla gelişi güzel orada güvenlik kontrolü yapan insanlara ateş açmak suretiyle içeri girebilmiştir. Bu bize şunu gösterdi. Demek ki dışarıdan silahla yapılabilecek herhangi bir müdahaleye karşı da belki ilave tedbirler hazır bulundurmak gerekiyor. Bu bağlamda havaalanlarımızın girişlerinde özel eğitilmiş güvenlik elemanlarımızın daha fazla mevcudiyetini arttıracağız.
Hemen şunu söyleyelim. Türkiye'deki havalimanları güvenli havalimanları. Yani şu anlamda söylüyorum. Güvenlik önlemleri boşuna yapılmıyor. Türkiye'deki hatta bazen sıkılıyoruz. Yani kardeşim ayakkabını çıkar, kemerini çıkar, şapkanı çıkar. Neredeyse soyunacağız yani. Böyle çırılçıplak gireceğiz içeri. Ama işte önlemin gerekli olduğu da ortaya çıkıyor böyle saldırılarda sevgili dostlar. O nedenle güvenlik güçlerine yardımcı olmak lazım. Güvenlik güçlerinin işte kemerini çıkar, çantanızı bir daha arayacağız falan dendiği zaman mızmızlanmamak lazım. Erken gidin havalimanına, erken gidin. O zaman rahat rahat kemerini de çıkarırsın, pantolonunu da çıkarırsın, ayakkabını da çıkarırsın. Gönül rahatlığıyla geçersin erken erken, içeride bir kahve içersin ya. Bir çay içersin, bir gazeteni okursun, kitabını okursun. Beklersin uçağın kalkmasını. Böyle ucu ucuna gittiğin zaman güvenlik görevlileriyle tartışmalar oluyor havalimanında. Ben çok şahit oluyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında 41 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var sevgili dostlar. Hayatını kaybeden bir eski sporcu, bir milli güreşçi. Patlamayı görüyor. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulundan geçen yıl mezun olan bir güreşçi. Eski milli güreşçi sevgili dostlar. Serkan Türk. Patlamadan sonra bakıyor etrafta yaralılar var. Kendisi sağlam, herhangi bir şey yok. Hemen yardıma koşuyor. Bir sporcu ahlakı, değil mi? İşte gerçek sporcular böyledir. Hemen yardıma koşuyor. Yaralılara yardım ediyor. Ama o sırada ikinci patlama oluyor. Ve yaralılara yardıma koşan o eski milli güreşçi Serkan Türk maalesef orada hayatını kaybediyor. Ve oğlunu barbar terör örgütü IŞİD'den kurtaran bir baba, Tunuslu bir baba, bir Tuğ general, o da saldırıda hayatını kaybetti. Oğlunun bir müddet önce okumak için Türkiye'ye gittiğini ve orada sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla IŞİD üyeleriyle tanışarak Suriye'ye geçtiğini öğreniyor baba. Bakın, Türkiye'ye okumak için geliyor çocuk. Türkiye'de artık kimlerle arkadaş olduysa çocuk birdenbire IŞİD'çi oluyor ve Suriye'ye geçiyor. Ben artık IŞİD adına savaşacağım diye. Baba oğlunu IŞİD'den kurtarmak için Türkiye'ye geliyor. Ve oğlunu IŞİD'den kurtarıyor. Ama Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda Tabip Tuğ General Fethi Buyut hayatını kaybediyor. Peki terör örgütü IŞİD neden Türkiye'yi hedef aldı? Neden Türkiye'ye saldırıyor? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Acaba bir zamanlar IŞİD'in Türk hükümetleriyle, Türk hükümetiyle arası çok iyiydi de daha sonra Türkiye fikir değiştirip IŞİD karşıtı koalisyona katıldığı için bu örgüt çok mu kızdı Türkiye'ye? İddia edildiğine göre bir zamanlar IŞİD teröristleri Türkiye'de tedavi görüyordu. Gaziantep'teki bazı hastanelerde tedavi gördüklerine dair fotoğraflar yayınladı yabancı basın. Rus basınında da yer aldı sevgili dostlar. Hatta bunlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de belge olarak aktarıldı. Peki acaba IŞİD neden saldırıyor? Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Mehmet Akif Okur saldırının IŞİD'in Brüksel Havalimanı'nda gerçekleştirdiği saldırıya çok benzediğine dikkat çekmiş ve IŞİD tehdidini neden Türkiye'ye çevirdiğine dair de şunları söylemiş. Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşıyor olması Suriye'de büyük bir operasyonu da gündeme getirdi diyor Profesör Okur. Rusya ile gerginlik Türk uçaklarının bölgeye girişini engelliyordu. Amerika'da Türkiye ile operasyon yapma girişimlerini yoğunlaştırıyor. Sınırda NATO uçakları için angajman kuralları kaldırılıyor. Koalisyon güçleri Irak'ta da operasyonlar yapıyor. Irak'taki operasyonlar da IŞİD'i daha da sıkıştıracak. Bölge hareketli. Bu hareketlilik IŞİD'in Türkiye'yi tehdit eden eylemleriyle daha da artacak. Bu saldırılarda güvenlikle ilgili tedbirler hep değerlendirilir. Ama Ankara'nın bölgenin gelişmeleri iyi analiz etmesi ve hareket kabiliyetini güçlendirmesi gerekiyor demiş Profesör Mehmet Akif Okur. Deutsche Welle Türkçe servisine yaptığı açıklamada. Şimdi bazı televizyon kanallarında da boy boy yorumcu görüyorum. Herkes şimdi uzman oldu. Orta Doğu uzmanı, IŞİD uzmanı, Suriye uzmanı. Uzmandan geçilmiyor sevgili dostlar ama uzman olarak bakıyorsun televizyona çıkmış konuşan bazı arkadaşlara, bazı tiplere diyelim. Üzerlerindeki gömlekle ceket uyumsuz, iki karış sakal, 200 kelimelik Türkçeyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama Türkçesini ne biz anlayabiliyoruz ne kendisi anlayabiliyor. Ama bunlar uzman diye televizyon ekranlarında boy gösteriyor. Yabancı dil bilmeyen, yabancı basını takip etmeyen ama maşallah yabancı basın uzmanı, uluslararası stratejistler filan kendisine uzman, uzman yardımcısı, danışman sıfatıyla böyle sadece 3 kişinin üye olduğu stratejik bilmemle dernekleri ve enstitülerinde yine kerameti kendinden menkul tipler üye olmuşlar o dernekte, bu vakıfta. Ama altlarında yazı yazdığı zaman, ekrana çıktığı zaman çok havalı duruyor. Bilmemle enstitüsü veya bilmem ne strateji derneği Orta Doğu sorumlusu yazıyor mesela altında. Vay be diyorsun, bir şey. Halbuki o derneğe bakıyorsun, bir tane apartman katında bir daire kiralanmış, iki tane telefon bağlanmış, adı bilmem ne araştırma derneği. Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş. İşte böyle insanların sözlerini dinleyeceksin. Cevat Öneş gerçekten çok yetkin bir isimdir. Dış politikayı da bilir, istihbaratı da bilir. Son derece entelektüel bir insandır. Okuyan yazan bir insandır. PKK ile ilgili bazı temasları, bazı tespitleri de çok doğru çıkmıştı Cevat Öneş'in eski tarihlerde. Artık böyle entelektüel, böyle yetkin insanlar pek devlette kalmadı sevgili dostlar. Şimdi devlette görev yapabilmeniz için hamili kart yakınımdır. Şu partinin yakınıdır. Şu bakanın yeğenidir. Şunun damadıdır olmanız gerekiyor. Dört dil bilmeniz, üç dil bilmeniz, çok yetkin olmanız, doktora yapmanız, uluslararası alanda çok başarılı işler başarmış olmanız, yayınlanmış kitaplarınızın olmasının artık Türkiye'de hiçbir önemi yok. RSFM'de 17.30'da yayına giren Bir de Bunu Dinle programına katıldığı eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş ve Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili şu tespitleri yaptı.
Terör örgütünün eylemliliği, terör örgütünün bu konudaki profesyonelliği ve yerel irtibatları dikkate alındığında ve intihar eylemcisi gibi üç kişinin böylesine bir eyleme yöneldiğinde her zaman bunların önlenmesi de mümkün değil. Gerçekleşebilir bir eylem, ancak böylesine acı bir sonuç ortaya çıkmışsa bunun istihbarat güvenlik zafiyeti mi var mıdır yok mudur şeklinde tartışılması doğru değil. Sonuç olmuşsa böyle bir zafiyetimiz vardır deyip daha etkili, gelişen şartlarla uyumlu tedbirler manzumesini hayata geçirmek gerekiyor. Türkiye terör sarmalıyla karşı karşıya. Bu olayın sadece güvenlik tedbirleriyle istihbarat faaliyetinde önlenmesi mümkün değil. Böylesine terör eylemlerini artıran özellikle dış politika adımları ve bununki iç politikayla kesen durumları ve Türkiye'nin kendi potansiyel değerlerini, gücünü terörizmle mücadelede güçlendirebilen bir etkinlik yaratma durumu var mıdır, yok mudur? Eğer terör eylemleri karşısında kendi bünyenizde zafiyet varsa mücadele güçtür, güçlüklerle karşılaşılacak demek.
Evet, bazı uzmanlar da şöyle yorumlar yapıyorlar sevgili dostlar. Türkiye Rusya ile ilişkilerini normalleştirdi. İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi. IŞİD bundan rahatsız oldu ve kendini patlattı diyorlar. Ya bunlar çok yeni gelişmeler. Yani Rusya adamlar bak ne diyor? Az önce aktardım. Bu teröristler Türkiye'ye ne zaman giriş yapmışlar? Söyledim işte, 25 Mayıs'ta giriş yapmışlar. Türkiye'nin İsrail ile yaptığı anlaşma daha 2 günlük olay. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirmemiz daha 3 günlük olay. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Putin'le telefon görüşmesini yapıp iki ülkeyi barıştırdı. Daha dün. Ama IŞİD teröristleri 25 Mayıs'ta girmişler. Yani çok önceden planlıyorlar. Ama televizyonlara ben uzmanım diye çıkan insanlar o kadar boş konuşuyorlar ki gerçekten Türkiye'nin vaktine yazık ya sevgili dostlar, vaktine. Bunlara göre yani IŞİD teröristleri üzerlerine bombaları bağlamışlar. Bugün Mehmet Tezkan da köşesinde Milliyet'te alay ediyor bu yorumcularla. Bunlar canlı bombaları vücutlarına bağlamışlar. Oturmuşlar televizyonun karşısına. Türkiye ile İsrail'in barışmasını beklemişler demek ki. Barışır barışmaz da hemen canlı bombalar taksiye atlayıp hadi gidelim kendimizi patlatalım bunlar barıştı demiş olsalar gerek herhalde diyor. Hakikaten öyle. Yani pes diyorum ben. Türk televizyonlarında kara listeler var. Türk televizyonlarında kara listeler. Türkiye'de işi çok iyi bilen, yetkin ama aynı zamanda ağzı laf yapabilen, çok uzman, birkaç dil bilen, yurt dışına sık sık gidip gelen ama yeri geldiği zaman da hükümeti eleştiren adamları televizyona çıkarmıyorlar. Televizyona çıkıp yorum yapan sevgili dostlar, işte böyle kifayetsiz muhterislere kalıyor. Siz bu yorumculara bence pek kulak asmayın. Şimdi böyle her türlü saldırıdan sonra yayın yasağı geliyor ya, hemen saldırı oluyor, yayın yasağı geliyor. Acaba diyorum, bu yayın yasakları bu saçmalayan insanlara gelse daha güzel olmaz mı sevgili dostlar? Ha? Yani normal haberi haber olarak verenlere yayın yasağı getirmek inanılır gibi değil. Böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Ama böyle saçmalayanlara, insanları bu şekilde terörize edenlere, ölen insanlar üzerinden siyaset yapanlara, kan ticareti yapanlara neden yayın yasağı gelmiyor bir türlü bu memlekette sevgili dostlar? Dün biraz aktarmıştık. Bunlar milletvekili. Bakın AK Parti milletvekili. Biri Şamil Tayyar, biri Mehmet Metiner. Bunlar öyle şeyler söylüyorlar ki yayında ve Twitter'dan attıkları mesajlarda. Öyle kamplaştırıcı, insanları öyle ayrıştırıcı mesajlar atıyorlar ki acaba RTÜK bunlara neden dokunmuyor ve hiçbir şey yapmıyor? Yayın yasağını eleştirenler inşallah bir bombada ölürler dedi Şamil Tayyar. Sevgili dostlar, cümleye bakar mısınız? Mehmet Metiner Atatürk Havalimanı'ndaki bombalı saldırıdan CHP'yi sorumlu tuttu. Cümlelere bakar mısınız? Peki ya TRT'nin yaptığı yayın? 41 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı olmamış olarak gördü TRT. Haberi bile vermedi. Neden? Çünkü haberi verince şöyle bir yorum yapıyorlar. Hükümet yanlıları ve hükümete yakın medya. Biz bu patlama haberlerini, terör haberlerini verdiğimiz zaman hükümetin itibarı sarsılıyor. O yüzden vermiyoruz. Şu mantığa bakın. Şu zekaya bakın. Şu zeka katsayısına bakın sevgili dostlar. Görevi. Bir medya kuruluşunun görevi olanı vermektir. Olanları izleyiciye aktarmaktır. Bunu aktarmayan bir medya kuruluşu bir defa izleyicisine hakaret etmekte, izleyicisine saygısızlık etmektedir. İki, maaşını da boşuna almaktadır. Türkiye'de yayın yasakları bir tek, bu saldırı önlenemez miydi? Yetkililerin bu işte sorumluluğu yok muydu şeklindeki soruların sorulmasını engellemek için konuyor. Açık söyleyeyim. Yani aslında yayın yasağının tek bir gerekçesi var. Hükümetin eleştirilmesini engellemek. Yayın yasağının tek gerekçesi bu. Diğerlerin hepsi laf sevgili dostlar. Sakın kulak asmayın. Yok işte teröristlerin ekmeğine yağ sürülmemesi gerekiyormuş da, yok işte ölen yaralanan insanları medya gösteriyormuş da bilmem. Bunların hepsi yalan. Bunların hiçbirini medya göstermez, merak etmeyin. Geçmişte göstermiş. Bir iki tane örnek vermeyin bana. Ayrıca bazı yaralıların veya yapılan bombalı saldırılarla ilgili bazı görüntüler tabii ki yayınlanacak. Hiçbir şey göstermeden nasıl habercilik yapacaksın? Bakın bakalım Amerikan televizyonlarına, bakın bakalım yabancı televizyonlara. Dün Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili hepsi görüntü yayınladılar. Ama tabii ki yerde parçalanmış ceset göstermediler. Ama yardım bekleyen insan gösterdiler, yaralı insan gösterdiler, polislerin koşuşturmasını gösterdiler. Bunları göstereceksin tabii. Ama yok, Türkiye'ye göre, Türkiye'deki çok bilmişlere göre onları da göstermeyeceksin. Ahmet Hakan bugün şöyle yazmış. İnşallah bu saldırı bizim iktidarımızı sarsmaz cümlesini kuruyorsanız saldırıyı görer görmez siz insan değilsiniz demiş. İnşallah bu saldırı bu iktidarın sarsılmasına yol açar diyorsanız siz de insan değilsiniz diye yazmış. Bir de diyorlar ki böyle saldırılardan sonra bazen radyoyu falan da arıyorlar. Şimdi biz burada eleştiriyoruz tabii mikrofonda. Burası özgür ve tarafsız bir radyo. Doğruya doğru, eğriye eğri demek bizim şiarımız. Başka ne yapacağız? Şimdi biz burada eleştirince hemen bazen böyle mesajlar geliyor. Veya radyoyu falan arıyorlar işte. Murat Erdin'i eleştiriyor falan. Peki siyaseti eleştirdiğimizden dolayı. Arayanlar belli, arayanlar partili, çok açık. Peki kimi eleştireceğiz arkadaşlar? Soruyorum ya. Ya bana birisi söylesin. Böyle bir saldırı oldu. 14 yıldır iktidarda olan bir parti var. Siyasetçiler var, politikacılar var. Kamu güvenliği müsteşarları var, MİT müsteşarı var. İçişleri Bakanı var. Bu arada İçişleri Bakanı'nı gören var mı ortalıkta? Açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapıyor. Bekir Bozdağ da açıklarken keleş meleş diye ifadeler kullanıyor. İçişleri Bakanı, polisin bağlı olduğu bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır. Güvenlik güçlerinin bağlı olduğu bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır. Efkan Ala'yı gören var mı? Onur, gördün mü Efkan Ala'yı? Nerede kendisi? Tatile mi çıktı acaba? Hani bayram tatiline erken çıkanlar var. Acaba bayram tatilinde mi kendisi? Memlekete mi gitti acaba? Şimdi diyorlar ki eleştirme. Kimi eleştireceğiz arkadaşlar? Orman Genel Müdürlüğü'nü mü eleştireceğim mesela ben? Kimi eleştireceğim? Sahil Koruma Genel Müdürlüğü'nü mü eleştireceğim? Karayolları Genel Müdürlüğü'nü mü eleştireceğiz? Meteoroloji işlerini mi eleştireceğim? Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nü mü eleştireceğim? Yoksa Hazine Müsteşarlığı'nı mı? Kimi eleştireceğiz kardeşim? Bir söyleyin de biz de bilelim. Kısa bir ara, sonra tekrar devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tous appellent les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer et toucher. N'allez pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. Aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh, oh, oh. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches, je vais chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques.
Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM'desiniz. Burası Türkiye devam ediyor. İstanbul'da Atatürk Havalimanı evet çalışıyor. Seferler normale döndü. Normale bu kadar hızlı döndüğü için de övünenler var sevgili dostlar. Brüksel Havalimanı 12 gün kapalı kalmışmış. Atatürk Havalimanı 6 saatte hizmet hemen açılıvermiş. Bu övünülecek bir şey mi bilemedim ben sevgili dostlar. Kılı kırk yarıp nerede güvenlik zafiyeti var diye tek tek incelemek yerine 6 saatte havalimanını hemen hizmete açmak sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki 41 kişi o havalimanında ölmemiş gibi davranmak acaba doğru bir şey mi? Bu arada dünyadan da mesajlar var sevgili dostlar. Birazdan o mesajları da aktaracağız.
Hakan vuruş!
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Bu kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Bu arada Türk Hava Yolları'ndan da bir açıklama var. Türk Hava Yolları İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle bilet değişim ve iptallerinde herkese kolaylık sağlanacağını bildirmiş. 28 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı tüm seferlere kayıtlı yolcuların 31 Temmuz'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla tüm rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Yani sen geciktin, bunun cezası var, işte süresini geçirdin, iptal olmuş gibi cevaplar vermeyecek Türk Hava Yolları. Böyle bir kolaylık. Tebrikler Türk Hava Yolları, tebrikler. Evet, bu tür kolaylıklar güzel. Peki insanların acısını fırsata çevirmeyi hedefleyen bazı ahlaksızlar var. Onları ne yapacağız? Onları nereye koyacağız? O kadar çok ki sevgili dostlar. Ahlaksızlığı uyanıklık zanneden insanlar çok var. Özellikle de İstanbul'da. Herkesi kastetmiyorum tabii ki. Bunu yapanlara söylüyorum. Mesela bunu yapan bazı taksicilere söylüyorum. O taksiciler bombanın patladığı havalimanında insanlar panikle taksiye binip kaçmaya çalışıyorlar ya, olay yerinden ayrılmaya çalışıyorlar ya. Demişler ki $100 verirsen seni götürürüm. Böylesine ahlaksız insanlar var sevgili dostlar. İnsan dedim de aslında ne insanlıkla ilgileri var ne de esnaflıkla. Sonra biz taksicileri eleştirdiğimiz zaman şoförler, esnaf odası filan bize kızıyor. Efendim biz bunları ayıklamaya çalışıyoruz da bunlardan biz de şikayetçiyiz de. Ayıkla o zaman. Ne kadar zormuş bunları ayıklamak ya. Taksicilik zaten bir meslek olmaktan, bir esnaf kolu olmaktan çıktı artık Türkiye'de. Herkes taksici. İş bulamayan, güç bulamayan, sağda solda boşta gezen ama cebinde bir ehliyet olan herkes taksicilik yapabiliyor artık. Son yapılan araştırmalarda uyuşturucu kullananlar, sabıka kaydı olanlar, ya minibüs şoförü, ya taksi şoförü, ya dolmuş şoförü, kimse kusura bakmasın. Bunları ayıklamazsanız içinizden böyle ahlaksızlıklarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz biz. Ve biz de eleştirmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Üzülerek söylüyorum. Bütün taksicileri ve dolmuşları da tabii ki kastetmiyorum. İçlerinde pırıl pırıl arkadaşlar da var. Yapanlara söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın Ankara büyükelçilikleri Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısı nedeniyle tüm resepsiyonlarını iptal etmiş. Gerçekten duyarlı davranmışlar hem Amerika hem de Japonya büyükelçilikleri. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull her yıl binlerce Avustralyalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini, özellikle Gelibolu'yu ziyaret ettiğini hatırlatmış. İki ulusun kuruluş hikayesi Gelibolu'da yazıldı. Bu şok edici çatışmadan dostluk ve dayanışma çıktı. Avustralya terör saldırılarından sonra Türkiye'nin yanındadır demiş. Bakın ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Çanakkale savaşlarında dedelerimizin savaştığı, dedelerimizin kurşun sıktığı, vatanımızı savunmak için tabii ki kurşun sıktığı ama daha sonra da harikulade bir barışın yükseldiği, Yüce Önder Atatürk'ün onlar artık bizim evlatlarımızdır dediği. Çok büyük komutanlar ya hakikaten, yani dedelerimiz savaşan, Allah rahmet eylesin şehitlerimiz, sonra Atatürk. Eskiler bir başkaymış. Savaştığı insanla tokalaşıp onlarla el sıkışmayı başarmış bizim dedelerimiz. Onlar artık bizim evlatlarımız. Çünkü bu topraklarda yatıyor demek. Ne büyük bir hoşgörüdür. Ne engin bir görüşlülüktür sevgili dostlar. İnanılır gibi değil. İşte bakın onlar da şimdi bizim yanımızda. Avustralya Başbakanı yani Anzaklar. Diyorlar ki Türkiye'nin yanındayız. Ne isterlerse yaparız. Türkiye'nin yanındayız diyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Moskova'da da karanfilli başsağlığı mesajları var. Rus kardeşlerimize, Rus arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği önünde çiçekler bırakmış Rusya vatandaşları. Büyükelçilik önüne gelen bazı vatandaşlar hem Türkçe hem de Rusça Türk halkına başsağlığı diliyoruz demişler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Meksika'daki binalar kırmızı beyaza boyanmış. Hindistan'da okulda anma töreni yapılmış. Sevgili dostlar, NATO'dan kınama var. ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'ye her türlü yardımı teklif ettik. Ne isterlerse yardıma geliyoruz. Gerek istihbarat, gerek maddi yardım, ne istiyorlarsa demiş. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuştu telefon konuşmasında. Aynı zamanda iki ülke ilişkileri de normale döndü. Artık barıştık. Rusya ile ilgili bir sorun kalmadı çok şükür. Daha önce olması gereken iş gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vladimir Putin'le yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili kamuoyuna şu bilgiyi verdi.
Sayın Putin'le ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yönelik son gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Gerçekten her iki ülke için de çok faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetlerin hızla eski seviyesine ulaştırılması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Sayın Putin'le Eylül ayında Çin'de yapılacak G20 toplantısında daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirme kararı aldık. Bu arada 1 Temmuz'da Soçi'de Dışişleri Bakanlarımızın da bu konuları enine boyuna ele almaları hususunda bakanlarımıza talimat vermeyi kararlaştırdık.
Evet, Rusya ile ilişkiler normalleşti. Yaklaşık 3 yıldır dış politikada diplomasi literatürünü zorlayan, reel dünyada hiçbir getirisi olmayan sıra dışı bir çizgi izlemişti Türkiye. Gerçek dünyada hiçbir karşılığı olmayan laflar ve bunlar alkışlanıyordu. Hatta bakın sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan sanıyorum muhtarlar toplantısındaydı. Rus uçağının düşürülmesini bir övünülecek bir şeymiş gibi anlattı. Böyle bir ifadede bulundu. Sonra yaptığının ifadesinin yanlış olduğunu o da fark etti ama muhtarlar ayağa kalkıp alkışladılar. Rus uçağı düşürüldü ve pilot öldü dendiği zaman insanlar alkışladılar sevgili dostlar. Gerçek dünyada, reel dünyada, modern dünyada olmaması gereken söylemler ve ifadeler ve hatalar yapıldı Türkiye'de. Hiçbir karşılığı yok. Bu sıkıntılı süreçler artık geride kalıyor. Rusya ile barışıyoruz. Dün Ertuğrul Özkök şöyle yazmıştı. İsrail ile barışıyoruz. Öyleyse şu içimizdeki ayrımcılık, kutuplaşma da bitse de herkes herkesle barışsa. Özkök şöyle yazmış. Bizlerle niye barışmıyorsunuz? Bir yandan da medya yasakları, yayın yasakları sevgili dostlar. İstanbul Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan saldırının ardından devletin kanalı hepimizin vergileriyle yayın yapan ve üstelik yeni vergiler de geldi. Şimdi akıllı cep telefonlarından ve tablet bilgisayarlarından da TRT vergi alacak. Çünkü yandaşların çektiği dizi filmlere ve programlara para yetiştiremiyor TRT. Dolayısıyla vatandaştan yani sizden alacak vergileri. Saldırının olduğu saatlerde TRT'de hiç böyle bir haber yoktu sevgili dostlar. Böyle bir olay olmamış gibi davrandı. Neden? Çünkü haberi verdiği zaman TRT'deki yandaş arkadaşlar şöyle düşünüyorlar. Ay biz bu haberi verirsek hükümet sallanır. Ay biz bu haberi verirsek hükümetin itibarı düşer. Yorum bu sevgili dostlar. Evrensel bir yayıncılık ilkesi kafalarda olmadığı için sadece İslamcı bir zihniyetle, sadece politize bir zihniyetle bakıyorlar her şeye. Haber verilmedi TRT'de. Nice sonra verildi. Nice sonra. Gazeteler şöyle yazıyor. TRT 3 maymunu oynadı. Ama TRT zaten hep 3 maymunu oynamıyor muydu? Hatırlayın, gündemi yakından takip eden sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Susurluk kazası olduğu zaman da TRT bu haberi vermemişti. Susurluk kazası. Bütün özel kanallar cayır cayır haberi son dakika olarak verdiler. Birinci haber olarak verdiler. TRT'yi açtılar. TRT'de Susurluk kazası diye bir haber yoktu. Acaba TRT neden var? TRT neden 15 tane televizyon kanalıyla yayın yapar? Niçin onlarca radyoyla yayın yapar TRT vergilerle ve üstelik bir de özel kanalların reklam pastasına ortak olur? Neden varsın sen ey TRT? Bakın yeni vergiler var demiştik. Tüm cep telefonlarından, bilgisayarlardan ve tabletlerden TRT vergi kesmeye başlayacak. Alınan bu karardan sonra cep telefonları zamlanacak. Bilgisayar ve tablet bilgisayarlarda yine zamlanacak. TRT'nin gelirleri de katlanacak. Ne âlâ memleket. Ve her olaydan sonra gelen yayın yasakları. TRT zaten kendi yasağını kendisi koyuveriyor sevgili dostlar. Özel kanallar, radyolar, televizyonlar da bu yayın yasaklarına uymaya zorlanıyor. Sadece yayın yasaklarına uyanlar televizyonlar değil, zorlatılanlar. Aynı zamanda internette. Peki bu yayın yasaklarını nasıl yorumlamak lazım? Telefon attığımızda sevgili dostlar eski RTÜK Başkanı, tecrübeli bir yayıncı ve aynı zamanda gazeteci yazar. Son Söz gazetesinde de yazılarıyla tanıdığımız Sayın Nuri Kayış var. Sayın Kayış günaydın, hoş geldiniz efendim.
Günaydın, merhaba.
Sayın Kayış, eskiden bu kadar çok yayın yasağı haberini biz yapmıyorduk. Bu kadar çok yayın yasayla karşılaşmıyorduk. Çünkü son zamanlarda çok arttı. Tabii terör saldırıları da arttı ama bu kadar çok yayın yasayla karşılaşmamız sizce doğru mu efendim?
Şimdi tabii olayın çeşitli boyutları var. Terör biliyorsunuz korku, panik, endişe yaratmak için yapılıyor. Terör örgütlerinin amacı bu. Bu yolla kendilerinin güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Propaganda terörün oksijenidir diye çok haklı bir söz var. Dolayısıyla terör eylemlerinin terör örgütünün propaganda amacına hizmet edecek şekilde verilmemesi gerekir. Bu olayın bir tarafı. İkinci tarafı ölen kişilerin hatırasına saygı olarak onların parçalanmış cesetlerinin, vücut bütünlüklerinin bozulmuş biçimde görüntülerinin.
Onlar zaten verilmiyor Nuri Bey. Onları veren, evet. Yani ben görmedim zaten. Parçalanmış kol bacak görüntüsünü veren bir televizyon ben hayatımda görmedim yani.
İnternette zaman zaman rastlıyoruz o tür görüntülere. Son zamanlarda daha sorumlu bir yayıncılık yapılmaya başlandı.
Yani şimdi ama Nuri Bey, şimdi bu biraz göreceli bir şey. Şimdi diyorsunuz ki işte terör propagandasına alet olmamak, ama haberi düz verdiğin zaman da bu yorum yapılabilir. Haberi işte şurada patlama oldu, şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi yaralandı diye. O zaman haberi hiç vermeme noktasına mı geleceğiz?
Hayır. Bir de şu olayın şu tarafı var. Ben tabii sırayla anlatmak istiyordum.
Peki.
Bu terör eylemi olunca onu yapanların bağlantılarının belirlenmesi için istihbarat örgütleri, işte güvenlik güçleri çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Gazeteciler de çalışıyorlar. Bazen gazetelerin istihbaratları, gazetecilerin istihbaratları güvenlik güçlerini de aşıyor. Onlar habere, bilgiye daha çabuk ulaşabiliyorlar. Yayınladıkları zaman örgütün bağlantılarının ortaya çıkarılması önleniyor, güçleşiyor.
Evet.
Bu açıdan da bazen yayın yasağının getirilmesinde yarar görülebilir.
Evet, RTÜK yasasında var zaten.
Dediğiniz gibi son zamanlarda yani bu yayın yasakları hani kamu yararı düşünülerek ya da zanlıların, suçluların yakalanması için değil de biraz keyfi uygulanıyormuş gibi, sansür
gibi
yapılıyormuş gibi bir durum oluştu.
Evet.
Bunu da kabul etmek mümkün değil.
İşte mesela bu gazetelerde bütün bilgiler var efendim. Yani saldırganlar nereden gelmiş, nereye kalmış, hangi otelde kalmış, hangi evde kalmış, hepsi var. Yani onlar suçluların kaçmasına neden olan haberler değil mi? Yani bu noktada gazetelerle televizyonları neden birbirinden ayırt etmek lazım? Çok saçma geliyor bana bu. Gazetelerde hepsi var efendim şu anda. Bakın hepsi var orada.
Evet. Tabii onların da özen göstermesi gerekir. Belki de emniyet bazı bilgilerin özellikle yayınlanmasını istiyor. O da evet. Şeylerden, ihtimallerden biridir. Yani ben şunu özellikle ifade etmek
buyurun
istiyorum. Kalmış tek görüntülerini göstermek yanlıştır. Bunu yapmamak gerekir. Televizyonun evet. Seyircisi sadece yetişkinler değildir. 7'den 70'e milyonlarca kişi televizyon izleyicisidir. Onların ruh sağlıklarının korunması gerekir. Ama şiddet görüntüsü göstermeyeceğiz diye genel bir yasaklama getirmek olayı haber alma özgürlüğünü engelleme noktasına taşımak demektir.
Bu da yanlıştır diyorsunuz tabii.
Evet, kesinlikle.
Eski RTÜK Başkanı Nuri Kayış efendim, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Sağ olun. İyi günler dilerim. İyi günler.
Peki bunu Batı'da nasıl yapıyorlar? Mesela Brüksel'de de havalimanını bombaladılar. Londra'da saldırılar oldu sevgili dostlar. İspanya'da tren istasyonları bombalandı. Benzer çok olaylar oldu ve bakın, o olaylarda hemen ülkenin polis müdürü, emniyet müdürü ya da hükümet sözcüsü dakika dakika kamuoyunu bilgilendirdi. Olay yerinden tabii ki kanlı cesetler, şunlar bunlar, kimse yayınlamadı. Zaten bakın o görüntüyü çok açık söylüyorum size. Hepimiz sahada görev yaptık, hepimiz muhabir olarak görev yaptık. Ben televizyonlarda da çalıştım, televizyonlarda da program yaptım. Bizim önümüze o görüntüyü getirse, zaten geliyor bizim önümüze o görüntüler. Arkadaşlar çekiyorlar o görüntüleri. Bana dese ki hükümet, Serbest kardeşim. Bütün görüntüleri yayını. Ben zaten yayınlamam onu. Böyle bir şey olabilir mi? Ya kanlı bir kol, kopmuş bacak bilmem ne, onu ben niye yayınlayayım arkadaş? Burada mesele şu. Hükümetin eleştirilmesini engellemek için kullanılıyor bu yasaklar. Verme haberi diyecek neredeyse. İnternete durduruyor mesela. Bilgi Teknolojileri Kurumu interneti yavaşlatıyor. İnterneti durduruyor. Bu idari bir kurumdur ve idari kuruma siz yargı yetkisi vermişsiniz. Bu ülkenin anayasa mahkemesi nerede acaba? Bu ülkenin anayasal kurumları nerede? İdari bir kuruma yargı yetkisini nasıl veriyorsunuz? Mahkeme kararı olmadan bir internet sitesini nasıl kapatabilir bir idari kurum? Bu sorunun yanıtını bekliyorum. Devlet kanalında kötü haberler yasaklanmış. Sevgili dostlar, devlet televizyonunu propaganda makinesine çevirmek istiyormuş devlet başkanı Jacob Zuma. Artık kötü haberler verilmeyecekmiş. Sadece %80'i iyi haberlerden oluşacakmış. Devlet başkanına saygı göstermek amacıyla da devlet başkanının eleştirilmesi de yasaklanmış. Güney Afrika'da oluyor efendim bunlar. Güney Afrika devlet başkanı Jacob Zuma bu yasakları getirmiş. Yasaklardan biri bu. Beni eleştirmeyeceksiniz. İki, sadece iyi haberler yayınlayacaksınız. Böyle bomba patlamış. İnsanlar işte yaralanmış. Hastanelerden geri dönmüş. Taksiciler çarpışmış. İki kişi yaralan. Böyle haberler vermeyeceksin diyor devlet başkanı. Devlet televizyonunda söylüyor bunu. Ne vereceğiz peki? Kuru fasulyenin faydalarını yayınlayın diyor mesela. Ne kadar güzel olur. Kuru fasulyenin faydaları. Başka ne yayınlayacağız? Ha bir de demiş ki Güney Afrika devlet başkanı bütün kameramanlar uyarılmış. Kameramanlara demişler ki başkanı kısa boylu gösteriyorsunuz ya. Ne biçim çekiyorsun kardeşim, başkanı kısa boylu gösteriyorsun diye uyarmışlar. Bakın Sözcü gazetesinin arka sayfasında okuyorum. Sen nasıl çekiyorsun? Nasıl kameraman olmuşsun? Devlet başkanımızın boyunu neden kısa gösteriyorsun? Bundan sonra öyle kameralar almak lazım mesela. Değil mi? Güney Afrika Devlet Televizyonu mesela elektronik şirketine gitti. Kamera alacaklar. Bu kamera nasıl çekiyor? Normal çekiyor. Böyle uzun gösteren kamera var mı sizde? Hani böyle çektiği zaman boyu uzun çıkacak. Böyle kamera arıyoruz biz. Ya git be kardeşim git, böyle bir şey olabilir mi? Ya da tam tersi de olabilir. Başka ülkeler için mesela. Başka ülkeler için. Uzun boylular için kısa gösteren kamera var mı? Ya bizde bir uzun adam var. Uzun adamlar var daha doğrusu. Uzun adamlar var. Bunların boyunu kısa gösteren bir kamera var mı? Yine izdivaç programlarında kavgalar çıkmış. Televizyon kanallarında biliyorsunuz evlendirme programları var. İzdivaç programları var. Habire kavga çıkıyor orada. Hani Cem Yılmaz bunu çok güzel yapmıştı ya böyle. Senin üstüne yaptın. Maaşın var mı? SSK'n var mı? Bilmem ne. Sen bunu yaptın, şunu yaptın. Birbirleri sürekli kavga ediyorlar. O izdivaç programlarını, evlilik programlarını izleyin. Türkiye'yi görün. Saatlerimiz 8.30'a yaklaştı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. 8.30'da biliyorsunuz haberleri vereceğiz. RSFM Haber Merkezi gelişmeleri aktaracak. Ardından bizim elimizde daha çok haberler var. Fatih Altaylı'ya kulak vereceğiz. Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Cansel Güven, KPSS'ye girmeden nasıl öğretmen olunacağını anlatacak. Ayrıca milli takım primleri. Türkiye sorunu haline geldi. Ramazan bitiyor, bayram geliyor. Neler neler var başka elimizde. Haberlerden sonra buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Clock in the morning. it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for saving all my love for you, and I will be home soon. Promise me you wait for me. I need to know you feel the same way too. And I'll be home soon.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 8.39 saatler RSFM Haber Merkezi'nden son gelişmeleri aldık. Devam ediyoruz programımıza. Ramazan da bitiyor sevgili dostlar. Pazartesi Arefe, Salı bayram. Yavaş yavaş tatil programları yapıldı, yola da çıkılıyor yavaş yavaş. Büyük şehirleri yavaş yavaş terk edenler başladı. Seneye Ramazan yine yaz ayına denk gelecek. Yine en uzun günlerde tutulacak. Acaba diyorum, Bakanlar Kurulu kararıyla mesela Ramazan ayı Şubat ayına fixlenebiliyor mu, var böyle bir şey olsa, değil mi? Her konuda torba yasa çıkarıyor ya parlamentomuz. Böyle bir düzenlemeyi de torbanın içine atsa. Ramazan ayı bundan böyle her yıl Şubat ayında idrak edilecektir dese torba yasayla. Değil mi? Olabilir mi? Ramazan bitince dilencilerin cirosu da düşecek. Davulcular da işsiz kalacak. Küçük yerlerde davul geleneğinin yaşatılması iyi güzel de sevgili dostlar, ya büyük şehirlerde Ramazan davulu çalmak hakikaten çok saçma geliyor bana ya. Herkesin interneti var, akıllı telefonu var, türlü türlü alarmlar var, saatler var. Ama Ramazan davulu çalıyor sokakta. Evet, pazartesi günü Arefe, son oruç, sonra bayram. Ama 9 günlük tatil yarın başlıyor. Herkes memleketine, yazlığa, tatile. Kimse kalmaz Ankara'da, İstanbul'da. Sonraki tatil de 9 gün diyorlar. Yani Kurban Bayramı. Kurban Bayramı ne zaman? Onu da söyleyelim. Evet, Kurban Bayramı'nın ilk günü pazartesiye denk geliyor. Yani 12 Eylül pazartesi günü bayramın ilk günü. Pazartesi dahil olmak üzere. Yani 9 Eylül Cuma'dan itibaren tatil başlayabilir Kurban Bayramı içinde. Bakın, şimdiden tatili konuşuyoruz gördüğün gibi. Bayramın son günü de Perşembe günü. Kurban Bayramı biliyorsunuz 4 gündür. Ramazan Bayramı 3 gündür. Kurban Bayramı 4 gündür. Pazartesi Kurban Bayramı'nın birinci günü. Son gün Perşembe. Bir tek arada Cuma günü kalıyor. 16 Eylül Cuma gününü de Bakanlar Kurulu kararıyla kaynatırlarsa alın size 9 günlük bir tatil daha. Değil mi? Çok güzel. Turizmciler hiç ağlamasın. Bu tatillerle bence sezonu toparlarlar. Türkiye'de artık Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumak da suç sayıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde karnelerini aldıktan sonra Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan 3 kız öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılmış. Bursa Merkez Osman Gazi ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nde sevgili dostlar 10. sınıf öğrencisi Begüm Özkan, Elanur Bayrak ve Sena Ağaoğlu okul bahçesinde karnelerini aldıktan sonra gençliğe hitabesini okuyunca disipline verilmişler. Sen misin Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan? Gördünüz mü? Ne günlere kaldık. Artık Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumak bile suç sayılıyor Türkiye'de. Yine Bursa'dan bir haber verelim. Bursa'da Cavit Çağlar Ortaokulu müdürü öğrencilere bir kitap okumalarını tavsiye etmiş. Kitapta öyle ifadeler var ki sevgili dostlar. Mesela şöyle bir ifade varmış. Herhangi bir hayvan veya ölü ile cinsel ilişkide bulunabileceğine ilişkin ifadeler varmış. Bunu öğrencilere tavsiye ediyor okulun müdürü. Bursa'da Cavit Çağlar Ortaokulu'nun müdürü. Acaba diyorum bu okul yönetimlerini, acaba bu il milli eğitim müdürlerini, bu hükümet, bu Milli Eğitim Bakanı nereden buluyor? Nerede yetişiyor bu zihniyetteki insanlar Türkiye'de sevgili dostlar? Gerçekten çok merak ediyorum. İstanbul Kağıthane'de Milli Eğitim Müdürlüğü yazı göndererek 22 Haziran'da düzenlenen iftara katılmayan öğretmenlerden mazeret belirtmelerini istemiş. Neden acaba Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iftara katılmayan öğretmenlerden mazeret istiyor? Mecbur mu öğretmenler iftar yemeğine katılmaya? Mecbur mu öğretmenler oruç tutmaya? Burası İran İslam Cumhuriyeti mi arkadaş? Bu ilçe milli eğitim müdürlerini, bu okul müdürlerini bu şekilde davranmaya mecbur eden, bu şekilde davranmaya mecburmuş gibi iten nedenler nedir bu ülkede? Nedir? Türkiye'yi ayağa kaldıran istismar. Sevgili dostlar, 17 Mayıs 2014'te meydana gelmişti. İzmir'deki Ahmetçik İlkokulu'nda görev yapan Saadet öğretmen, okul müdürü 60 yaşındaki AŞ'nin kız çocuklarına porno film izletip cinsel tacizde bulunduğunu duyunca harekete geçmişti. İşte o tacizci müdür. İzmir'deki o tacizci müdür. 18 aylık yasal takipten sonra nihayet cezaevine gönderilmiş. Sözleşmeli öğretmenlere artık mülakat getiriliyor. KPSS'ye gerek yok. Eğitimi düzenleyen tasarıya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'na gönderilmiş boş kadrolara sevgili dostlar sözleşmeli öğretmenle doldurulabilecek. KPSS'ye gerek olmadan atamalar Milli Eğitim Bakanı'nın yapacağı sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacakmış. Gördünüz mü? Adamını bulan sözlü mülakatla öğretmen kadrosuna girebilecek. Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal bu konuyla ilgili bir yasa teklifini komisyona sunmuş. Görüşülmekte olan 1/721 esas numaralı kanun tasarısına 12. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz diyor Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal. Eklenen maddeye göre sözleşmeli öğretmenler alım yapılacak her pozisyonun 3 katına kadar aday arasından bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav arasından atanabilir diyor. Sözlü sınav. KPSS bekleyen öğretmenler. Duydunuz mu? biliyorsunuz devlet memuru olmak için çok sayıda sınava girmek gerekiyor ama en önemli sınav KPSS sınavı. Eğer üniversitede öğretim üyesi olacaksanız başka sınavlara da giriyorsunuz. ALES'e, YDS'ye, şuna buna, sonra da KPSS'ye. Bir sürü sınav, bir sürü sınav. İşte özellikle her yıl binlerce öğretmenin devlet kapısında birikmesine neden olan KPSS de yetmiyor. O biriken öğretmenler KPSS'yi isterse 100 puanla tamamlasınlar. Ondan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamasını beklemek zorundalar. Ama galiba artık sözleşmeli öğretmenler atamayı torpille halledecekler. Yani sevgili dostlar, sözlü mülakatla. Milli Piyango ihalesinde süre 3 ay uzamış. Bu Milli Piyango'yu da bir türlü özelleştiremedi hükümet. Maliye Bakanı Naci Abal, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine Milli Piyango ihalesine ön yeterlilik başvuru ve teklif verme sürelerini 3 ay uzattıklarını belirtmiş. Milli Piyango'yu nicedir özelleştirmeye çalışıyor devlet. Hani devlet kumar oynatmaz, devlet kumar işine girmez diyerek Milli Piyango'yu da özelleştirecek bu hükümet. Biliyorsunuz içki üretimini de tekeli de özelleştirmişti. Devlet içki üretmez, devlet sigara satmaz diyerek. Şimdi aynı düşünce gördüğünüz gibi piyango içinde var ama bir türlü özelleştiremedi Milli Piyango'yu devlet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhalifler temizlenecekmiş, öyle haberler var. Muhaliflerle genel merkez arasındaki kurultay çekişmesi Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen son kararlarla şimdilik rafa kalktı. Genel Başkan Devlet Bahçeli bundan sonra muhaliflerin partiden atılması için çalışacakmış. Başta Meral Akşener olmak üzere MHP muhaliflerden ve muhalif delegelerden temizlenecekmiş. Dün söylemiştim sevgili dostlar, bir siyasi parti bir kurultay toplayacak. O kurultayla ilgili olarak delegelerden, o partinin üyesi olan resmi delegelerden başka herkes karara dahil oldu. Saydım dahil olanları. Bazı dinleyicilerimizin çok hoşuna gitmiş. Kimler dahil oldu? Saymıştım devlet kurumlarını. Ankara 3. Asliye Mahkemesi, Ankara İcra Müdürlüğü, Ankara İcra Mahkemesi. Efendime söyleyeyim, Çankaya Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay, Ankara Mahkemeleri. Bunların hepsi MHP'de söz söyledi. Hala söz söylemeyen tek mecra var. O da partinin asıl sahibi olan delegeler. Az önce bayramdan bahsetmiştik. Aman dikkat edin, bayramlık şekerde bile hile varmış. Haksız kazanç ve fazla kar elde etme hırsı bayramlık şekeri bile zehir haline getiriyormuş. Taraf gazetesinin ekonomi sayfasından okuyorum. Ramazan bayramına günler kala hileli tatlılarla ilgili bir uyarılarda artış yaşanırken şeker ve lokum üreticileri toplumu dikkatli olmaya davet ediyormuş. Bayram alışverişi de erken başlamış. Bazı noktalarda çok ucuz bayramlık şekerler satılıyor. Aman dikkat sevgili dostlar. 2 liraya, 3 liraya, 4 liraya şeker olmaz. Lütfen alırken dikkat edin. Aman bu çok ucuzmuş deyip ucuz gördüğünüz her şeye saldırmayın. Hile var, hile. Bayramda tabii alışveriş de yapılacak. Aynı zamanda denize de girilecek, suya da girilecek. Şimdi biz her sene yaz aylarında şey haberi yaparız. Sulama kanallarında boğuldu haberi yaparız maalesef. Bakın Türkiye'nin 49 ilinde devlet su işlerine bağlı sulama kanalları var. Ve devlet su işlerine bağlı bu sulama kanallarında son 13 yılda toplam 922 kişi hayatını kaybetmiş. Adana ilk sırada, sulama kanallarında boğulma olaylarında Adana birinci sırada. En fazla boğulma Adana'da oluyor. 235 kişi boğulmuş. sadece Adana'nın sulama kanallarında boğulan vatandaş sayısı 235. Bunların büyük bölümü de maalesef çocuk. Bayramda İstanbul'dan güneye doğru, Bursa'ya doğru, İzmir'e doğru, Bodrum'a doğru karayoluyla gidecek olanlar yeni köprüden geçebilecekler sevgili dostlar. Çünkü İstanbul-İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek olan Gebze Orhan Gazi İzmir otoyol projesinin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü bugün açılıyor. Ulaşım 3,5 saate inecek diyor tabii ama İzmir'e kadar 3,5 saatte gidemezsiniz. Biraz abartılıyor bu rakamlar. 9 saatlik yol 3,5 saate kolay kolay inmez ama tabii ki kısalacak. Onu söylemek mümkün. 650 milyon dolar tasarruf sağlanacakmış. Sadece o değil. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 26 Ağustos'ta açılacak. Bütün Osmanlı sultanlarının, bütün Osmanlı padişahlarının adı verildi köprülere. Biri Yavuz Sultan Selim Köprüsü, öbürü Osman Gazi Köprüsü, öbürü Kanuni Köprüsü. Böyle devam edeceğiz herhalde. Ayrıca Avrasya Tüneli de 20 Aralık'ta açılacakmış. Memur emeklileri ve dul ve yetimlerinin maaşları da bayramdan önce yatıyor. Evet, bayramdan önce maaşlar hesapta. Ankara'da 2, İstanbul'da 1 olmak üzere 3 cinayetin zanlısı olarak, seri katil olarak aranan ve yakalanan Atalay Filiz'in akli dengesi yerinde mi değil mi, bu tartışılıyordu. Akıl sağlığı muayenesinin ilk sonuçları çıkmış. Atalay Filiz gayet akıllıymış sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Yani cezai ehliyeti tammış. Senin ehliyetin var mı diye sorduğumuz zaman akla hep ne gelir? Sürücü ehliyeti gelir. Ama hukukçular birbirine sordukları zaman ehliyeti var mıymış diye, hukukçuların aklına cezai ehliyet gelir. Cezai ehliyetin var mı demek ne demek? Yani akıllı mısın değil misin? Akli dengen bozuk mu değil mi? Atalay Filiz'in cezai ehliyeti varmış. Yani akıl sağlığı yerindeymiş. Jetba diye bir şirket vardı. Jetba. Sevgili dostlar, hani Türk malı otomobil yapacaktı, FOS çıktı. Toplu konutlar yapacaktı, FOS çıktı. Maldivler'de tatil yapacaktı Müslümanlar. Böyle ilanlar vermişti. Müslümanların da Maldiv'de tatil yapmaya hakkı var. İlan böyleydi ama. Müslüman tatil köyü. Müslüman. Müslüman olmayanlar yok. Onlar giremiyor. Sadece Müslümanlara göre. Maldivler. Böyle ilanlar vermişti. Bunu yapan kimdi? Sözde iş adamı Fadıl Akgündüz. 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyor Fadıl Akgündüz. Vatan Gazetesi haberi vermiş. Şöyle vermiş haberi. Cehennemde cayır cayır yanacaksın. Çünkü parasını kaptıranlar böyle söylemişler, beddua etmişler. 191 gündür tutuklu olduğunu belirtmiş Fadıl Akgündüz yaptığı savunmada. Ve mağdur edebiyatı yapmış. Mağdurum ben demiş. 191 gündür tutukluyum. Hayatım bloke edilmiş durumda. Bak lafa bak. Cezaevinde hayatı bloke edilmiş durumda. Sonra 3 günde 4 kilo verdim. 191 günde toplam 17 kilo vermişim. Çok kötü durumdayım. Beni serbest bırakın. Serbest bırakın ki borçlarımı ödeyebileyim demiş. Şu laflara bak ya. Peki senin dolandırdığın insanların verdiği kiloları ne yapacaksın? Senin dolandırdığın insanların gözyaşlarını ne yapacaksın? Sen cezaevinde bloke olmuşsun. Onların hayatı bloke oldu, hayatı. Utanmaz adam. Bir de bu billboardlara reklamlar vermişti bu Fadıl Akgündüz denen adam. Billboard reklamlarında hükümeti öve öve bitiremiyordu. Büyük hükümetimiz, şanlı hükümetimiz, yeniden diriliş, fetih, İslam dünyasında yeniden şampiyon olacağız falan diye ilanlar vermişti. Milletten para toplamak için. Fadıl Akgündüz'ün bazı beyanlarına, mahkemedeki bu beyanlarına müştekiler yani şikayetçiler büyük tepki göstermişler. Bazı şikayetçiler gözyaşlarını tutamamışlar. Sevgili dostlar, hakkımı helal etmiyorum demiş bir de Fadıl Akgündüz mahkemede. Hakkını helal etmemek mi? Senin kime hakkın var ya? Senin paralarını dolandırdığın insanlar senin üzerinde hakkı var asıl. Onların bunu söylemesi gerekir. Ya şu insanların geldiği noktaya bakın ya. Şu insanların geldiği hale bakın ya. Kadıköy'de kentsel dönüşüm var ya, ünlü Rex sinemasını da yıkıp AVM yapacaklarmış. İşte bu iddia üzerine harekete geçmiş Kadıköylüler ve bazı sinema severler. Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na yürümüşler. Kadıköy'ün önemli kültür sanat merkezlerinden Rex sineması. O da mı elden gidiyor? Onu da mı AVM yapacaklar? Yapın yapın. Her yeri AVM yapın. Her yere AVM yapın. Her yeri. Topkapı Sarayı'nı da yıkın. Haydarpaşa'yı da yıkın. Değil mi? Dolmabahçe Sarayı'nı da yıkın, orayı AVM yapın. Çok lüks. Ultra lüks AVM yaparsınız Dolmabahçe Sarayı'nı. Arap turistler gelir. Bayılırlar öyle yerlere. Ok Meydanı'na da kentsel dönüşüm gelmiş. Orayı riskli alan ilan etmişler. Sevgili dostlar, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Ok Meydanı'nda Fetih Tepe, Kaptan Paşa, Çeçeci Piri, Piri Paşa, Piyale Paşa ve Kulaksız mahallesindeki bazı yerler riskli alan ilan edilmiş. Yani ne demek bu? Yıkacaklar, orada yeni inşaatlar yükselecek. İnşaat, inşaat. Değil mi? Önce mücahiddiler, şimdi müteahhit. Riva arazisini de Galatasaray'a veriyorlarmış. Riva arazisinin %80'lik aslan payı Galatasaray'a verilecekmiş. Bir protokol imzalanmış. İmzalanan protokole göre arsa bedelinin %80'i Galatasaray'ın olacakmış. %20'si emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının payı olacakmış. Galatasaray kulübü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra gazeteleri okuyacağız. Ardından milli takımı konuşacağız. Milli takımın memleket sorunu haline gelen prim meselesi. Sevgili dostlar, Fatih Altaylı yerden yere vurdu. Fatih Altaylı'ya kulak vereceğiz. Ayrıca Avukat Sedat Vural bağlanacak. Avukat Sedat Vural, hamile futbol takımının primlerini gündeme getirdi. Bakın nasıl gündeme getirdi. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Neyse, diyorlar ya hani terörle yaşamaya alışacaksınız. Yok terör işte her ülkede vardır, her yerde vardır. Bütün dünya böyle... Ya arkadaşlar bakın, o kadar hamasi şeylerle, o kadar ezberlerle, o kadar klişelerle konuşuyor ki insanlar. Buna siyasetçiler de dahil. Yorumcu diye televizyona çıkan aklı evveller de dahil. Nerede var her ülkede terör? Her ülkede terör varmış. Nerede var? Portekiz'de terör var mı? T24 sitesinde Metin Münir yazmış. Polonya'da terör var mı? Almanya'da terör var mı? Nerede var her yerde terör? Böyle hani Türkiye'de vardır, her yerde var, böyle normalleştirmek, yani hükümete toz kondurmamak için her türlü yalan söyleniyor. Ya terör her yerde yoktur, bu bir. Terör bir savaş biçimidir. Terör bir savaş biçimidir ve Türkiye'de savaşılıyor şu anda. Ve eğer hükümet Orta Doğu'daki tarafsızlığını bozmasaydı, Suriye'deki rejimi değiştirmek için oraya silah ve cihatçı, savaşçı göndermeseydi, Rusya'yı kendisine arayı bozmasaydı Rusya'yla ve barış sürecinden de ayrılmasaydı, bu terör eylemleri olmazdı diye yazmış Metin Münir.
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Spor.
Spor haberlerine geçelim. Fanatik gazetesi Fenerbahçe'de sol bek için Kolarov isminin geçtiğini manşet yapmış. Beşiktaş'ta ise kaleci Boyko gidiyormuş, onun yerine Ospina adlı bir kalecinin adı geçiyor. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray parayı buldu. Az önce söylediğim Riva projesiyle ilgili Fanatik gazetesi haber yapmış. Bu arada Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili olarak UEFA yas ilan etmemiş. UEFA yönelik tepkiler var. Euro 2016'da çeyrek final maçları öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapılmayacağını bildirmiş UEFA. Foto Maç gazetesi Roman Fenerbahçe'de diyor, işte transfer döneminde türlü türlü isimler sevgili dostlar gazetelerde adı geçiyor ama bunlardan adı geçenlerin sadece bir tanesi, iki tanesi transfer edilecek. Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor, biz elendik ama Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor. Çeyrek final maçları bugün başlıyor. Avrupa Şampiyonası'nda ilk yarı finalist bu gece belli olacak. Ronaldo'lu, Nani'li, Quaresma'lı, Portekizli, Lewandowski'li Polonya karşı karşıya gelecek. Evet, Polonya-Portekiz maçı bu gece saat 22'de başlayacak. Amili futbol takımı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elendi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Ama Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenip memlekete dönmesine rağmen amili futbol takımımız tartışmalar devam ediyor. Özellikle de prim tartışmaları devam ediyor. Sevgili dostlar, amili futbol takımının Euro 2016'da yaşadığı prim skandallarının yankıları. Avukat Sedat Vural, teknik heyetin aldığı primlerin iade edilmesi için hukuki bir mücadele başlattı. Aydınlık gazetesi bunu spor ilavesinde dünkü sayısında yazmış. Primler nasıl iade edilecek? Ne kadar prim alındı? İsterseniz bunun hukuki mücadelesini başlatan avukatla konuşalım. Avukat Sedat Vural şu anda canlı yayında, telefon attığımızda. Sedat Bey, günaydın.
Efendim günaydın, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyorum. Ne kadarlık bir primden bahsediyoruz?
Vallahi amelim... yani bir gün geçtikçe artıyor maşallah.
Her gün artıyor bu.
Göre, dün hürriyete göre 500 bindi, 150 bin de buraya elendikten sonra hoş geldiniz, elendiniz aslanlarım diye Fatih Terim'e 150 bin lira daha vermişler iddiaya göre. 650 bin euro her biri için efendim. Fatih Terim, yardımcıları,
kişi başı mı 650 bin dolar?
Efendim?
Kişi başı mı 650
bin? Adam başı. Tabii kişi başına 650 bin dolar.
Biz herhalde yani, petrol zengini bir ülke olduk, haberimiz yok Sedat Bey.
Yani tabii onun ötesinde bir şeyi de tahrip ediyoruz. Yani şimdi bu benim tabii dayandığım bu siz bahsettiğiniz hukuki süreç başlattı diye de hukuksal gerçeklere aykırılık tabii ki benim başlattığım. Bu gerçeklere aykırılıktan önce daha önce ben biliyorsunuz ilk Sayın Başkan işte biz 2016 Fransa finallerinde kaldık. Koçlarım benim 150 bin lira verecektik ama ben size 500 bin lira vereceğim diye biliyorsunuz bu gazetelere büyük başlık oldu. 500 bin lira vereceğim diye.
Evet.
Ben bunu mahkemeye taşımıştım.
Evet.
Mahkemeye taşıdıktan sonra Futbol Federasyonu hayır böyle bir para vermeyeceğiz biz dedi.
Evet.
Kendini bağlayan, hukuken kendini bağlayan bir karardır. Fakat son bir haftadır, hele bu son finallere katıldıktan sonra futboldan ziyade bu prim konuşuldu.
Yani her futbol şampiyonasında, Dünya evet. Kupası'nda da, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu prim mevzu gündeme. Daha önce Hakan Şükür bunu gündeme getirmişti. Şimdi de Arda'nın gündeme getirdi. Nedense hep Galatasaraylı, eski veya yeni Galatasaraylı futbolcular getiriyor. Nedense bu prim meselesi hep gündeme. Çok ayıp bir şey değil mi bu ya Sedat Bey? Yani işin bir ya etik, yani, etik tarafı var bir de.
Ben bir şey söyleyeyim ya. Prim o milli formayı giymek. Ya bundan daha büyük prim olur mu?
Aynen
güzel
öyle.
Kardeşlerim.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Yani şimdi üzüldüğümüz buradan. Yani bir de yani sadece primle alınan bir ülke olduk. Yani oraya gidiyorsunuz primle alınan bir ülke.
Doğru.
Yani şimdi zaten bir şey söyleyeceğim. Enteresan olan bizde bir ödül yönetmenliği var. Anlatabiliyor muyum? Devlet hani benim şeyimi diyorlar ya bizim reklamımızı yapıyorlar. Kardeşim sen benim yarışırken reklamımı da yapıyorsun. Dolayısıyla ben sana bir ödül yönetmenliği yayınlıyorum.
Tabii.
Ama bu ödülü diyor şampiyonada birinci, ikinci, üçüncü olursa veririm diyor.
Tabii böyle bir yönetmenlik niye mesela A Milli Futbol Takımı için yok?
Ve o da işte onu karıştırıyorlar. A Milli Futbol Takımı'nı millet Futbol Federasyonu bir özel şirket zannediyor.
Aynen halbuki, öyle. Bravo.
Halbuki yasasının birinci maddesi özel bir kurumdur diyor.
Bu da bir spor dalıdır. Kurumları... Yani futbol da spor dalıdır. Tıpkı güreş gibi, eskrim gibi, voleybol. Ama futbolu futbol olmaktan çıkarıp bir milli mesele haline getirince o zaman bana para ver, bana prim ver, bana bilmem ne ver, bana sponsor ol, beni oraya götür, beni buraya götür.
Çirkinlik burada zaten.
Çok ayıp bir şey
yani
bu.
Kamuoyu da bunun için tepki doğuruyor. Biz de hukukçu olarak diyor ki adam ya sen birinci olsan örnek veriyorum Murat Bey. Şeyde diyor dünya şampiyonu Avrupa ben sana 125 altın veririm diyor.
Evet.
Yani düşünebiliyor musun hocam Avrupa dünya şampiyonu olana 125 altın yani Türk parasıyla neresine vursan vursun 50-60 bin lira veririm diyor. Evet. Biz daha ortada hol yok. 7 tane
şey
mucize
yok.
Gerçekleşiyor. Avrupa şampiyonasına katılıyor bizim aslanlar diye yavrularımız. Tabii ki çok başarılı olmasını istedik. Nasıl üzüldük elenmelerine.
Tabii canım o ayrı bir konu. Tabii.
Ama kardeşim sen özel bir kurumsun. Anayasa Mahkemesi diyor ki özel kurum birinci maddesinde var. Kamu kurumudur.
Evet.
Yani oradaki para devletin parasıdır, halkın parasıdır. Harcarken ona göre harcayın.
Halkın takımıdır ve halkın parasıdır zaten. Bir
de
belki Sedat Bey şöyle bir şey de var. Ben tabii sizin gibi hukukçu değilim ama tabii neticede yıllardan beri habercilik yaparken hukuku da az çok öğrendik. Hukukta sebepsiz zenginleşme diye bir şey vardır. Bilirsiniz siz de. Şimdi ya, acaba
tehlikeli bir şey var.
Vatandaşlarımız federasyona dava açabilir mi acaba? Sen futbolcuları sebepsiz zenginleştiriyorsun diye. Olabilir mi?
Aynen. Bizim açtığımız şimdi özür dilerim bir şey söyleyeceğim.
Buyurun estağfurullah.
Ben seçilemeyen milleti biraz toplumsal davalara duyarlıyım.
Evet.
Ülkemin çıkarlarına, halkımın paralarına, menfaate.
Evet.
Şimdi seçilemeyen milletvekillerine 3 aylık bağış verdiler. 2007'de ve 2000'de. Adam seçilemiyor. Örnek veriyorum. 20 Temmuz'da seçim olacak. 15'inde 5 günlük için bu insanlara ileriye dönük para veriyorlar. Ben buna dava açtım. Sen açamazsın kardeşim seni direkt ilgilendirmiyor diye karar ver. hem Danıştay hem
Anayasa Mahkemesi. Nasıl sizi ilgilendirmiyor? Vatandaş olarak siz vergi veriyorsunuz.
Aynen açabilir dedi kardeşim. Vergi veriyorsa bu insan.
Tabii.
Ayrıca bir görevi dedi. Devletin çalışmasını, kurumlarını takip etmek görevi. Burada da yine söylüyorum. Yani hukuken zaten onu bahsediyorum. Siz şimdi
o zaman vatandaşlara da bir çağrıda bulunalım. Amili futbol takımına duyarlı olan sadece maçı izlemek değildir duyarlı olmak. Aynı zamanda kendi vergilerinize sahip çıkın. Yani zaten yani bu futbolcular milyon dolar para alıyorlar. Bari milli takımdan prim almasınlar canım yani.
Ne güzel seslendiriyorsunuz bunu.
Pekala Sedat Bey, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız
efendim,
için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Esenlikler, iyi günler efendim.
Çok mersi efendim. İyi bayramlar.
Sağ olun.
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı da Habertürk Televizyonu'nda bir programa konuk olarak katıldı, yorumcu olarak katıldı ve açtı ağzını yumdu gözünü sevgili dostlar. Sadece prim meselesinden değil bakın. Bir de futbolcular da şöyle bir şey başladı. İşte yok bizi eleştiremezsiniz. Bunu Fatih Terim de yapıyor. İşte yok bana laf söyleyemezsin. Biz işte çıkıyoruz oynuyoruz. Niye eleştiremiyormuşuz ya? Bu ülkede Cumhurbaşkanı'nı eleştirebiliyoruz. Genelkurmay Başkanı'nı eleştirebiliyoruz. Başbakanı, herkesi eleştiriyoruz. Bu bizim anayasal görevimiz. Kamu görevimiz. Dünyanın her yerinde medyanın görevi budur. Yanlışlıkları görmek ve eleştirmek. Tabii ki hakaret olmayacak. Ama eleştiri olacak. Yok efendim şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın. Mahkemeye veririm, gelirsem gösteririm. Haddini bildiririm. Böyle bir üstten bakma da başladı. İşte Fatih Altaylı çok sinirlendi. Habertürk'te. Bakın neler söyledi.
Bizim milli takım kadar duran, bizim milli takım kadar gereksiz yan pas, geri pas, yan pas, geri pas, yan pas, geri pas yapan ve bunun sonucunda da pres yiyip sürekli top kaptıran başka bir tane takım ben görmüyorum. Yani turnuvanın uzak ara en kötü takımı Türkiye. Yani Türkiye'ye benzer kötülükte başka bir takım daha yok. Zaten şimdi herkes sonuç odaklı zannediyor Türk halkının öfkesini. Kardeşim Türk halkının ve Türk medyasının milli takıma yönelik kızgınlığı sonuçlarına değil. Biz İspanya'ya yenilebiliriz. 3-0'da yeniliriz, 5-0'da yeniliriz. Biz Hırvatistan'a yenilebiliriz, 3-0'da yenilebiliriz, Keza son maçımızda Çeklere yenebiliriz, ama... Kötü oynamaya kızıyor Türk halkı. Onursuz oynamaya, vurdum duymazlığa, üstten bakan sen kimsin ki bana laf söylüyorsun tarzı. Kardeşim biz Türkiye'de bu tarzda hadi bir kişiye tahammül ediyoruz mecburen. Hadi ikiye edelim. Abi bütün bir milli takıma hocasından en kritik oyuncusuna kadar tamamına ben tahammül edemem ya bu havada. Sen kimsin ya? Defol git lan sen. Alacaksın yılda bu asgari ücretin 500 dolar bile olmadığı, 400 dolar olduğu ülkede sen 2,5-3 milyon eurolar alacaksın. Aha prim listesi burada. İki tane maç oynayıp büyük bir kısmetle üst tura çıkacaksın, fena kalacaksın. Yarım milyon euro prim alacaksın. Sonra döneceksin, diyeceksin ki ödemedi. Eleştiririm ben, sen de dinlersin. Dersin ki ya özür dilerim, ya hata yaptık, ya eksik hazırlandık, ya sakattım, ya bilmem neydi. Bir alttan alırsın ya. Hem suçlu hem güçlü. De ki çocuk... Türk halkında özür diliyoruz. Bekleyeni veremedik. İyi hazırlamadık. Hata yaptım. İstifa ediyorum. Bırakıyorum. Bir daha milli takıma girmiyorum. Gelmiyorum. Neyse. Eyvallah dersin ki bunlar da insan dersin. Ama kalkıp da bir de tepele horozlandığın zaman hadi lan derim ben de sana. Hadi defolun gidin. Ne yapıyorsun? Ay'a roket mi yolluyorsunuz? Ve 3 kuruşluk kullanmayacaksın şimdi. Ha, oynayamadın. Ona da eyvallah. Bak kızmıyorum. Oynayamayabilirsin. Tutturamayabilirsin. Ama o havadan konuşma tonu, ona posta, buna posta, siz kimsiniz kardeşim, siz kimsiniz ya?
Ne kadar sevimli
bir forma değişmekten aslında. Ne farkı var Modric'in formasını almaktan, ne kadar hoş bir şey, ne kadar insani, ne kadar düzgün.
Evet, Fatih Altaylı'nın Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalar böyleydi. Sevgili dostlar, milli futbol takımına yönelik, daha doğrusu futbolculara yönelik sözleri. İsviçre 2. lig ekiplerinden Vil takımı antrenmanı polis tarafından basılmış. Baskında İsviçre'de çalışma izni bulunmadığı gerekçesiyle Vil takımının teknik direktörü Uğur Tütüneker ve yardımcısı Necati Uzun sınır dışı edilmiş. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Uğur Tütüneker hatırlayacaksınız. İsviçre'nin ikinci lig takımı Vil takımını çalıştırıyordu. Çalışma izni bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmiş. Bugün yayınlanan gazeteler, sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tabii ki Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı manşet yapmışlar. Saldırıdan sonraki ayrıntılar, Hürriyet Gazetesi katliama böyle geldiler diyor. Ben ayrıntıları sizlere okumuştum programın açılışında. Sevgili dostlar, ilk haber olarak Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan 3 terörist. Saldırı öncesi ve saldırı anında güvenlik kameralarına yansıdı. Onun görüntüleri ve fotoğrafları da var gazetelerde. Dünyadan yağan tepkiler, saldırı için bir günlük milli yas ilan edilmesi de Hürriyet Gazetesi'nde var. Vatan Gazetesi'nin manşeti böyle geldiler diyor. İstanbul'u kana bulayan IŞİD'li teröristlerin nasıl havalimanına geldiğini ve saldırıdan sonra gerçekleştirdikleri olayları birinci sayfadan vermiş Vatan Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi de var gazetenin birinci sayfasında. Putin, Erdoğan'la terörle mücadele sözü vermiş. İki lider G20 zirvesinde de yüz yüze görüşecek. Habertürk gazetesinin manşeti Horhor hücresi Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan 3 canlı bomba. 32 gün önce İstanbul'a geldi. Fatih Horhor'da daire kiralayıp saldırı planladı diyor. İki kahraman sürmanşette, iki kahraman polis memurlarının dikkati gerçekten daha büyük bir katliamı engelledi. İki polis canları pahasına kalleş teröristlere müdahale etti diyor Habertürk. Türkiye ile Rusya arasında beyaz sayfa açıldı diyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Federasyonu Başkanı Putin telefonda 45 dakika görüşerek normalleşme sürecini resmen başlattı diyor. Sabah gazetesinin manşetinde ise dostlar sağ olsun ifadesi var. Daha önce ya gezi olaylarında ya da başka olaylarda yabancı ülkeleri yerden yere vuran, yok faiz lobisi, yok medya lobisi, yok Yahudi lobisi diyerek sevgili dostlar hem ırkçılık hem nefret suçu işleyen hem de yabancı ülke liderlerini ve yabancı ülke medyasını yerden yere vurarak demediğini bırakmayan hükümete yakın gazeteler şimdi de dostlar sağ olsun yurt dışından mesajlar var, teşekkürler Putin diye haberler yayınlıyorlar. Bir Gün gazetesi onlar AKP'nin eski kardeşleri manşeti atmış. Türkiye AKP iktidarının Suriye'de müttefik gördüğü ve büyümelerine katkı sunduğu cihatçı yapılanmaların tehdidi altında. Bu örgütler düne kadar tehlike olarak kabul edilmediği için yeterli düzeyde tanınmıyor diyor. Yani AK Parti'nin şımarttığı örgütlerin şimdi dönüp Türkiye'yi vurduğunu ileri sürmüş Bir Gün gazetesi. Cumhuriyet gazetesi cihatçı otobanı manşete atmış. Türkiye Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik zafiyetini tartışırken dünya Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğini konuşuyor. Uzmanlar Avrupa'dan 7 bin kadar savaşçının Suriye ve Irak'a bu havalimanından geçtiğini belirtiyor. CNN yorumcusu ise Türkiye için cihatçı otobanı terimini kullanmış. Cihatçıları İslam kardeşliği ve ümmetçilik adına şimdiye kadar besledi bu hükümet diye iddialar var. Biz aynı ümmetin çocuklarıyız. İslam kardeşliği, Rabia falan, Müslüman kardeşler diyerek beslersen kargayı böyle olur yorumları var gazetelerde. Karar gazetesi yabancı hücre işi diyor. Bu saldırının yabancıların işi olduğunu söylüyor Karar. Kanlı terör örgütü IŞİD, Atatürk Havalimanı'ndaki vahşetle saldırılarını farklı bir boyuta taşıdı. 43 kişinin can verdiği kanlı saldırı terör örgütünün ilk kez yabancı savaşçı kullandığı eylem olarak kayıtlara geçti diyor gazete. Yeni Şafak gazetesi Türkiye-Rusya krizinin artık bittiğini manşetine taşımış. Parantez kapandı. Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni döneme girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin 7 ay sonra ilk kez görüştü. Telefonla da olsa bu görüşme son derece önemliydi. Yeni Çağ gazetesi büyük acı demiş. 42 ölü, 239 yaralı. Bazı gazeteler 41. Bazı gazeteler 42, bazı gazeteler 43 ölü olarak veriyor saldırıdan sonraki bilançoyu. Meydan gazetesi güvende misiniz diye sormuş. Facebook'un güvende misiniz uygulaması Meydan gazetesinin manşetinde. Posta gazetesi korkma sönmez bu matemde yarıya inen Alsancak demiş. Üç kahraman olmasaydı kaybımız daha büyük olacaktı diye de eklemiş Posta gazetesi. Taraf gazetesi Milli Yas manşeti atmış. 41 ölü, 239 yaralı diyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı bir gün süreyle Milli Yas ilan edildi. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde dün bayraklar yarıya indirildi diyor Taraf. Katliam işte böyle yaşandı. Milliyet'in manşeti. Sıcak havada mont giyen teröristler dikkat çekti. Polis kimlik sorunca saldırganların daha çok can alma planı engellendi diyor. Saldırının dört nedenini yazmış Milliyet gazetesi. Gar ve Suruç saldırılarını düzenleyen IŞİD'in Türkiye'deki liderlerinden Yunus Durmaz'ın yakalanacağı an kendini patlatması. Suriye tarafında örgütün canını yakan bazı operasyonlardan Türkiye'nin sorumlu tutulması. IŞİD'in geçiş yollarının kapanmasına yol açan Membiç gibi operasyonlarda Türkiye'nin de suçlanması diyor Milliyet gazetesi. Sözcü gazetesi güvenlik zafiyeti yok diyenleri eleştirmiş manşetinde. Evet diyor, asıl zafiyet ölenlerde. Star gazetesi büyük planı bozan kurşun manşeti atmış. Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin şehit edildiği kahpe saldırıda Dağıstan uyruklu 3 teröristin hedefi gümrüksüz alanda toplu katliam yapmaktı. Ancak iki güvenlik görevlisi ölümü göze alarak canlı bombalarla çatıştı. Yüzlerce hayat kurtardı diyor Star. Akşam gazetesinin manşeti Free Shop'ta katliam planı. Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan 3 Dağıstanlı teröristin direnişle karşılaşmamaları durumunda rehineleri Free Shop'ta toplayıp canlı yayın sırasında kendilerini havaya uçurmayı planladıkları öğrenildi diyor. Akşam gazetesinde saldırının diğer ayrıntıları da var. Böylece programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Şu sıralar Türkiye'yi ziyaret eden bir başbakan var. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama. Onun boyunu gördünüz mü, boyunu? Başbakan Binali Yıldırım yanında çocuk gibi kalıyor. O kadar uzun ki gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama. Boyu 2 metre 02 santim. Basketbolcu gibi. Zannedersiniz ki bir NBA oyuncusu gelmiş Türkiye'ye. Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret ediyor ama öyle değil. Gelen kişi Arnavutluk Başbakanı. Evet, Osman Gazi Köprüsü bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. Başbakan Binali Yıldırım biliyorsunuz eskiden Ulaştırma Bakanı'ydı. İki dönem yaptı üstelik. En uzun Ulaştırma Bakanlığı yapmış Cumhuriyet Hükümetlerinde bakanlardan bir tanesi. Bugün Osman Gazi Köprüsü açılacak ve bayram trafiğinde de Osman Gazi Köprüsü'nü kullanabileceksiniz. Hayırlı olsun efendim Osman Gazi Köprüsü. Biz de programımızı böylece bitirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum bize kulak verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok. Sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.